بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz aziz dinleyenlerim. Bugün sizlere Yusuf Suresinin 100 ila 104. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bize yazıp bıraktığı bilgilerden işlemeye çalışacağız. Bu ayeti kerimelerin önce sizlere tilavetini aktarmak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri. Yusuf Suresi 100 ila 104. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي İnnehu huvel alimul hakim. Rabbi kad ateytani minel mulki ve allamtani توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر العالمين صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala Hazretlerinin cümlemizden bir salih amel olarak kabul buyurmasını ve amel defterlerimize kaydettirmesini öncelikle niyaz ederiz. Ardından hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın aziz ve mübarek ruhlarına, Ehl-i Beyt'in ezvacı tahiratın, ashab-ı kiram hazeratının, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın ruhlarına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına, Rabbimiz Teala'nın bizden bir güzel hediye olarak vasıl eylemesini niyaz ederiz. Mevlamız bu niyazımızı kabul buyursun. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Yusuf Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf, ana babasını tahtın üstüne çıkardı ve hepsi onun için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte önceden gördüğüm rüyanın yorumu budur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana çok şey lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Şüphesiz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle başlıyor. Mısır'a gelip konakladıklarında Yusuf ana babasını tahtın üstüne çıkardı. Bu taht Yusuf Aleyhisselam'ın oturduğu yüksekçe bir divandır. Yani kardeşlerine yaptığından daha fazla bir ikramda bulunarak annesini ve babasını başkanlık tahtına kendi yanına oturttu. Böylece tüm akrabaları Yusuf Aleyhisselam'ın ülkesine girme hususunda ortak olmalarına rağmen ona yakın olma konusunda farklı oldular. Yusuf Aleyhisselam'a eza ve cefa etmekten uzak olan ana babası onunla birlikte krallık tahtına oturma konusunda diğerlerinden ayrıldılar. Yine gufran-ı ilahiye ulaştıklarında cennete girme konusunda hepsi ortak olacaklar fakat Allah'a yakınlık konusunda birbirinden farklı olacaklardır. Böylece bu yakınlığa ermek o gün eğrilik vasfı taşıyanlara değil kalpleri saf ve duru olanlara mahsus olacaktır. Mısır'a geldiklerinde Yakup Aleyhisselam'ın ailesinin tamamı 72 erkek ve kadındı. Ve hepsi babası, teyzesi ve kardeşleri onun için secdeye kapandılar kısmına gelelim ayeti kerimedeki. Yani Yusuf'u selamlamak ve saygı göstermek üzere yere kapanarak secde ettiler. Çünkü onların adetine göre secde, selamlama ve saygı gösterme anlamı taşıyordu. Tıpkı insanların birbirlerine tazim ve saygı göstermek maksadıyla ayağa kalkmayı, musafaha etmeyi, el öpmeyi ve benzerlerini adet edinmeleri gibi. Yusuf Aleyhisselam'ın ebeveynini tahta çıkarması yere kapanmalarından sonra olmuştur. Çünkü Yusuf Aleyhisselam daha tahta oturmadan buluşmalarının başında ona secde etmişlerdir. Çünkü selamlama vakti o zamandır. Kâşifî der ki, Yusuf Aleyhisselam bu hali görünce sevinç ve neşe duydu. Bunun üzerine şöyle dedi, "Ey babacığım, işte önceden, yani çocukluk çağımda gördüğüm ve sana anlattığım rüyanın yorumu budur. Sizin ettiğiniz bu secdedir." Bu ifadeyle Yusuf Aleyhisselam şu sözlerini kastediyordu. "Ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederlerken gördüm." Yusuf Suresi 4. ayet. "Rabbim onu gerçekleştirdi. Yani uyanıklık halinde tamamen dosdoğru aynen gördüğüm gibi meydana getirdi." Bazıları şöyle der, Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası 40 sene sonra gerçekleşmiştir. Zaten rüyalar da 40 seneye kadar gerçekleşmiş olmaktadır. Ve müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Şeyh Sadreddin Konevi Kuddisesi Ruh, "En sadık rüyalar seher vakti görülen rüyalardır." Hadis-i şerifini açıklarken şöyle diyor. "Bilesin ki seher vakti gecenin sonları ve gündüzün ilk anlarını karşılama zamanıdır. Gece gayb ve karanlığın mazharıdır. Gündüz ise keşif ve açığa çıkma zamanıdır. Ruhlar aleminde gayba ait gizli şeyler ile gaybi mukadderatın seyrinin son merhalesidir. İşte seher vakti inkişaf ve tahakkukun kemalini karşılama zamanının başlangıcı olduğu için o vakit görülen rüyanın ortaya çıkma ve gerçekleşmesi daha yakın olur. Yusuf Aleyhisselam da bu hususa, işte önceden gördüğüm rüyanın yorumu budur. Rabbim onu gerçekleştirdi sözleriyle işaret etmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimenin diğer kısımlarına geçiyoruz. Burada Yusuf Aleyhisselam'ın şu sözünü açıklıyor bize müfessirimiz. "Doğrusu Rabbim bana çok şey lütfetti. Yani bana güzel muamelede bulundu. Beni yaratan bana iyilik ve lütufta bulundu" demektir. Çünkü beni zindandan çıkardı. Müfessirimiz diyor ki, kardeşlerini utandırmamak için kuyuyu hiç zikretmedi. Tam olarak affedip bağışlamanın gereği geçmişte olanları anmamaktır. Yine zindan arkadaşına, "Efendine dön de ona ellerini kesen o kadınların zoru neydi diye sor" dediği sözlerinde Süleyha'nın adını vermemişti. Lokman Aleyhisselam der ki, "Ben 4000 peygamberin hizmetinde bulundum. Onların sözlerinden şu 8'ini seçtim. 1. Namazda kalbini, 2. sofrada elini, 3. başkasının evinde gözlerini, 4. insanlar arasında dilini koru. İki şeyi hatırla ve iki şeyi unut. Hatırlayacağın iki şey Allah ve ölümdür. Unutacağın iki şey ise başkalarına yaptığın iyilik ile başkalarının sana yaptığı kötülüktür." Hursevi Hazretleri sözlerine şöyle devam ediyor. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan, yani onları buna teşvik edip dürttükten sonra Rabbim sizi bana çölden getirdi. Yusuf Aleyhisselam aralarının bozulmasını şeytana isnat ederek kardeşlerine gerçekten ihsanda bulunmuştur. Fakir Bursevi der ki, edebe muvafık olan kötülüklerin nefse ve şeytana isnat edilmesidir. Çünkü her ne kadar bunların hepsi Allah'ın yaratmasıyla meydana geliyorsa da kaynak ve menşeleri nefis ile şeytandır. El-Kamus adlı eserde şöyle denilir. El-Badiye ve El-Bedv kelimeleri şehrin zıddıdır. Sahra insanın gözüne apaçık göründüğü için ona badiye, yani apaçık görünen denmiştir ve çöl manasına gelir. Çöldekilerin hayvanları ve çadırları olur, genellikle sulu ve otlak yerlere taşınırlar. Kâşifi şöyle der, o yer Filistin'de Şam bölgesindeydi. Yakup Aleyhisselam orada otururdu. Orası Kenan'ın yakınındaydı. Yusuf Aleyhisselam nimete şükür için şöyle dedi. Hak Teala beni zindandan padişahlık tahtına eriştirdi. Sizi bir araya gelelim diye çölden benim yanıma getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Yani o çok ince plan sahibi olup bu sebeple de o derece rıfk sahibidir de. Daima hikmet ve doğruluk üzere hareket eder. Hiçbir zorluk yoktur ki onun tedbir ve planına göre kolay olmasın. El-Kevaşi'de şöyle denilir. O dilediklerine karşı lütuf sahibidir. Lütuf ise gizli ihsan, iyilik demektir. İmam Gazali şöyle der. Latif ismi ancak çok ince ve gizli maslahatları, dakik ve latif konuları bilenler, sonra da bu maslahatı hak edenlere gayet yumuşak bir tarzda ulaştıran kimseler için kullanılır. Fiilde rıfk, yani yumuşaklık ile idrakteki letafet bir araya geldi mi, lütfun manası tam olur. Bunun ilim ve fiilde kemali ise sadece Allah Teala için tasavvur edilebilir. Kulun bu isimden hissesi Allah'ın kullarını Allah'a davet ve onları ahiret mutluluğuna iletmek konusunda sertlik, ayıplama, taassup ve düşmanlığa düşmeden yumuşak ve lütufkar olmaktır. Bu konudaki lütufkar muamelelerin en güzeli salih amel, beğenilen bir karakter ve güzel amellerle örnek olarak insanları Hakk'a çağırmaktır. Çünkü böyle bir davet süslü kelimelerle yapılandan çok daha tesirli ve latiftir. Mesnevi'de şöyle denilir. Fiili öğüt halkı daha fazla cezbeder. Çünkü bu öğüdü sağırların can kulağı bile duyar. El-Alim ve El-Hakim isimlerinin birbirlerinden önce veya sonra gelmesinin altındaki sır, bu surenin baş tarafında geçti diyerek Yusuf suresinin 6. ayetine işaret ediyor merhum müellifimiz. Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle devam ediyor. Rivayet edilir ki Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın elinden tutup ona devletin hazinelerini gezdirdi. Önce kağıt ve altın hazinesini, sonra ipek ve elbise hazinelerini, daha sonra da silah ve diğer hazineleri gezdirdi. Babasını kağıt malzemelerinin bulunduğu hazineye getirdiğinde, babası kağıdı devlet işlerinde ilk kez kullanan Yusuf Aleyhisselam'a, "Yavrum, bunca malzemenin içinde bulunduğuna göre 8 konaklık mesafedeki babana bir şeyler yazıverseydin ya, dedi. Yusuf aleyhisselam, bunu bana Cebrail emretti deyince, Yakup aleyhisselam, peki bunu niçin emrettiğini ona sordun mu, dedi. Yusuf aleyhisselam, sen ona benden daha yakınsın, sen sor, dedi. Cebrail aleyhisselam ise, senin onu kurdun yemesinden korkarım şeklindeki sözünden dolayı Allah Teala, asıl benden korkmalı değil miydin diyerek, bunu bana ferman buyurdu diye cevap verdi. Müfessirimiz burada ayrıca şu bilgileri paylaşıyor bizlerle. Yusuf aleyhisselamın Züleyha'dan, Efraim, Mişa ve Hamme adlı 3 çocuğu oldu. Sonuncu evladı olan Hamme, Eyyub aleyhisselamın hanımı olmuştur. Efraim'in de Nun adlı bir oğlu olup, Hazreti Musa ile Hızır aleyhisselam arasında geçen kıssada, ismi Yuşa olan delikanlı, işte bu Nun'un oğludur diyor müellifimiz. Yakup aleyhisselam, Yusuf'un sarayında misafir iken, Yusuf'un çocukları gelip önünde durdular. O da onları görmekten son derece mutlu olarak öptü, kokladı. Yusuf aleyhisselam bu çocukların Züleyha'dan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Yakup aleyhisselam Züleyha'yı yanına çağırdı. O da gelip elini öptü. Züleyha onun yanlarında kalmasını isteyince Yakup aleyhisselam, sizin bu şatafatlı yaşantınız benim hoşuma gitmez. Bana tıpkı Kenan diyarındaki gibi kamıştan ve hurma dallarından bir çardak yapsanız yeter diye cevap verdi. Yakup aleyhisselamın bu isteği üzerine onun istediği şekilde bir çardak yaptılar. O da büyük bir sevinç içinde bu çardakta yaşamaya başladı. Süheyli şöyle der, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin odaları da üzerinde çamur bulunan soyulmuş hurma dallarından yapılmıştı. Bazı odaları ise harçla birbirine iyice tutturulmuş taşlardan yapılmıştı. Ancak hepsinin tavanı hurma dallarındandı. Hasan-ı Basri Kuddisesi Ruh Hazretlerinin şöyle dediği rivayet edilir. Ben henüz küçük bir çocukken Hazreti Osman'ın halifeliği sırasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin odalarına girer ve tavanlarına dokunurdum. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın eşlerinin vefatından sonra Ömer bin Abdülaziz bu odaları Mescid-i Nebevi'ye kattı. Bazıları der ki, ben o gün kadar ağlayanların çok olduğu bir gün görmedim. Keşke bu odalar oldukları gibi bırakılıp yıkılmasalardı da, insanlar yeryüzünün bütün hazineleri elinde olan Allah'ın elçisi için razı olduğu bu odalara rıza gösterip bina yapmaktan uzak kalsalardı. Yani bu insanları çok binalar yapmaktan ve onlarla övünmekten alıkoyan bir şey olurdu. Nitekim bir hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Müslüman bir kimsenin malının harcandığı en kötü yer binalardır. Behlül kardeşi Halife Harun'un yaptırdığı büyük bir sarayın duvarlarına şöyle yazmıştı. Ey Harun! Dini alçaltıp tini yani çamuru yükselttin. Nassı bırakıp yani ayet ve hadisleri cassı yani kireci yükselttin. Şayet bu sarayı kendi malından yaptırdıysan İsraf etmişsin. Allah ise müsrifleri sevmez. Başkasının malından yaptırmışsan, o zaman da zulmetmişsin. Allah zalimleri de sevmez. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sözlerimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından sohbetimize programımızın ikinci bölümünde devam edelim inşallah.
Gülistan'ı bir ucanda açıldı, gülü feyzi hüda elhamdülillah. Deruna ab-ı lütfi hak saçıldı, bulup neşv-ü nema elhamdülillah. Göründü nur-i zat-ı Hak Teala, bugün aşk ehline oldu hüveyda. Tecelliden pür oldu hep meraya, sehadet merhaba elhamdülillah. Bu Adem bağı irfanın gülüdür, hakikat gülşeninin bülbülüdür. Tutan alemleri anın elidir, ne devlet daima elhamdülillah. Açıldı Hakk'ıya ezhar-ı vahdet, ayan göründü envar-ı hakikat. Katı zahir durur hak etme gaflet, gözün var bak sana elhamdülillah.
Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Yusuf Suresinin 101. ayet-i kerimesinden sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf aleyhisselam dedi ki, ey Rabbim, sen bana mülkten nasibimi verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de sahibim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler arasına kat. Müellifimiz diyor ki, rivayet edilir ki Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselamla birlikte 24 sene yaşadı ve Şam bölgesinde babası İshak'ın yanına gömülmesini vasiyet etti. Saç ağacından mamul tabutunu bizzat Hazreti Yusuf oraya nakletti. Amcası İyis'in vefatı da babasının vefatı ile aynı zamana denk geldiğinden aynı kabre defnedildiler. Zaten ikisi de aynı batında doğmuşlardı. Ebu'l-Leys'in tefsirinde belirtildiği üzere ömürleri 147 seneydi. Yusuf aleyhisselam daha sonra Mısır'a döndü. Babasından sonra 23 sene daha yaşadı. Onun da ömrü 120 senedir. Allah sebepleri yaratıp iki yakasını bir araya getirince, işleri tam olarak düzene girince, her şeyin artık kemale erdiğini görünce, Yusuf aleyhisselam sonunun yaklaştığını, ölmek üzere olduğunu ve dünya nimetlerinin asla sürekli olmadığını anladı. Nitekim şöyle bir söz vardır diyor müellifimiz. Bir şey tamam olunca yaklaşır sonu. Tamamlandı denen şeyin, bekle hemen zevalini. Bu yüzden Yusuf aleyhisselam Allah'tan güzel bir akıbetle ölmeyi istedi. Kâşifi şöyle der. Yusuf aleyhisselam bir gün babasını rüyada gördü. Sana kavuşmayı çok arzu ediyorum. 3 güne kadar yanıma gelesin diyordu. Yusuf aleyhisselam rüyasından uyandı, kardeşlerini çağırarak onlara tavsiyelerde bulundu, kardeşi Yahuda'yı yerine veliyül ahd yaptı, oğullarını ona ısmarladı ve Rabbine münacaatta bulunarak şöyle dedi: "Ey Rabbim, sen bana mülkten yana nasibimi verdin, yani büyük bir mülk bahşettin bana. Buradaki mülk Mısır hükümranlığıdır. Çünkü bütün dünyanın mülkü Yusuf'a ait değildi. Ve bana rüyaların yorumunu öğrettin. Dünyada da ahirette de sahibim sensin. Müslüman olarak benim canımı al ve beni salihlerin arasına katıver." Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Hazreti Üftade Kuddisesi Ruh der ki, Yusuf'un vücudunda saltanat kabiliyeti vardı. Peygamberlerin sultanı aleyhissalatu vesselam Efendimiz ise fiiller ve sıfatlar cihetinden vücut mülkünde ne varsa hepsini ifna etti ve geriye hiçbir şey kalmadı. Ancak bunun yerine tavsifi imkansız bir şey zuhur etti ve zat tecellisi meydana geldi. Bu bakımdan hiçbir şey o sallallahu aleyhi ve sellemin mülk ve saltanatına yaklaşamaz. Bu sebeple şayet biri onu küçük düşürmek maksadıyla haşa o fakirdi dese tekfir olunur. Ayet-i Kerime'de geçen ve bana bazı rüyaların yorumunu öğrettin ifadesini Yusuf aleyhisselama rüyaları yorumlama melekesinin verilmiş olması caiz olmakla birlikte tek tek bütün rüyaların yorumu öğretilmiş değildir şeklinde tefsir ediyor müfessirimiz. Bu ifadeden maksadın öğretilen şeyin cinsini ortaya koymak olduğu da söylenmiştir diye ekliyor. Ey gökleri ve yeri yaratan, yani gökleri ve yeri yoktan var edip yaratan, dünyada da ahirette de sahibim sensin benim. İbni Abbas der ki, ben el-Fatir kelimesinin manasını bilmezdim. Nihayet bana her ikisi de bir kuyunun kendi mülkü olduğunu iddia eden iki Arap geldi. Onlardan birisi, ene fetartuha, onu önce ben kazmaya başladım deyince kelimenin manasını anlayabildim. Dünyada da ahirette de sahibim sensin benim. Ben senin kulunum, sensin benim işlerimi üstlenen. Malum ola ki diyor müellifimiz, bir ihtiyacı olup da dua etmek isteyen kimsenin önce Allah Teala'ya sena edip onu övmesi gerekir. Bu sebeple Yusuf aleyhisselam da önce Allah'ı övmüş, daha sonra şöyle dua etmiştir: benim canımı Müslüman olarak al. Bu ifade İslam üzere ölme talebidir. Çünkü nimet ancak böyle tamam olur. Çünkü ayet-i kerimede Ali İmran 102. ayette ancak Müslüman olarak can verin buyurulmaktadır. Bu ifadenin bir ölüm temennisi olması da caizdir. Yusuf aleyhisselamdan önce de sonra da ölümü temenni eden bir peygamber olmadığı söylenmiştir. Mesnevi'de şöyle denilir: hak erleri bu dünyadan göçmekten yana sevinirler. Çocuklar gibi gafil olanlar ise burada kalmaktan. Böylece ecel rüzgarı da ariflere Yusuf'tan gelen rüzgar gibi yumuşak, güzel eser. Ateş İbrahim'e diş geçiremedi. Çünkü o Hakk'ın seçkin kuluydu. Onu nasıl ısırabilirdi ki? Bir hadiste şöyle buyurulur: ölüm mümine bir armağandır. Çünkü dünya müminin zindanıdır. Nefsinin isteklerine göğüs gererken, onu dünyanın şehvetlerinden korumaya, kendisini şeytandan savunmaya çalışırken daimi bir zorluk içindedir. Bu bakımdan müminin ölmesi serbestliğe, hürriyete ve rahata kavuşması demektir. Nitekim şöyle denilmiştir: İdarecilerin ölmesi fitnedir. Ulemanın ölmesi musibettir. Zenginlerin ölmesi mihnettir. Fakirlerin ölümü ise rahata kavuşmak demektir. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a kavuşmak isterse, Allah da ona kavuşmak ister. Kim Allah'a kavuşmak istemezse, Allah da ona kavuşmayı arzu etmez. Bunun üzerine, ya Resulallah, ölümü sevmediği için mi kişi kavuşmak istemez? Şayet böyleyse, hepimiz ölümü sevmeyiz dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: Hayır, öyle değil. Mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelendiği zaman o Allah Teala'ya kavuşmak ister. İşte o zaman Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı haber verildiği zaman o Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz buyurdu. Allah'ın sevmesi, müminlere fazlu keremini akıtması ve çokça ihsanda bulunmasıdır. Sevmemesi ise kafiri rahmetinden uzaklaştırması ve ondan intikam almayı murad etmesidir. Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle devam ediyor: Hazreti Yusuf'un böyle bir duada bulunması, yani Müslüman olarak ölmek istemesi, hem kendi kavminin hem de kendisinden sonra gelip de son nefesini nasıl vereceğini bilmeyenlerin kendisine uymasını sağlamak içindir. Bu bakımdan o örnek alınır ve böyle bir dua terk edilmez. Çünkü peygamberlerin zahiri halleri, müttakilerin onlara bakarak ne zaman şükredip ne zaman istiğfar edeceklerini öğrenmeleri içindir. Ve dua şöyle bitiyor: Ve beni salihler arasına kat. Yani cennette peygamber olarak gönderdiğin atalarımın arasına kat. Ya da nimet ve değer konusunda bütün salih kullarının arasına kat. Müellifimiz diyor ki, salih ifadesi, hallerinin kemali ve tüm hayırlı özellikleri kendilerinde toplamaları sebebiyle peygamberlere verilmiş bir addır. Allah Teala şöyle buyurur: Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten salih kimselerdi. Enbiya Suresi 86. ayet. Müellifimiz şu bilgileri de veriyor bizlere. El-Kısas'ta denilir ki, Züleyha Yusuf'tan önce vefat etti. Yusuf aleyhisselam onun ölümüne çok üzüldü. Ondan sonra kimseyle de evlenmedi. Ölüm vaktinin yaklaştığını hisseden Yusuf aleyhisselam, oğlu Efraim'e insanları yönetmesini vasiye etti. Ailesi, çocukları, kardeşleri ve kendisine inananlarla Mısır'dan çıktı. Cebrail aleyhisselam Yusuf'a inip Nil'den Feyyum bölgesine doğru bir körfez açtı. Birçok insan daha ona katıldı. Yusuf aleyhisselama inananlar burada iki şehir inşa ederek bunlara Haremeyn adını vermişlerdi. Yusuf aleyhisselam ölünceye kadar burada yaşadı. Vefat ettiği zaman Mısırlılar Nil'in hangi tarafına gömüleceği konusunda anlaşmazlığa düştüler. Herkes gerek mübarek kabriyle bereketlenmek, gerekse kabri bolluğa vesile olsun diye onun Nil'in kendi yaşadıkları tarafına gömülmesini arzuluyordu. Hatta savaşmaya bile karar verdiler. Fakat sonra bir sene Nil'in Mısır tarafına, bir senede çöl tarafına defnedilmesi üzerinde anlaşmaya vardılar. Böylece önce Mısır tarafına defnedildi. O yıl o tarafta büyük bir verim alındı. Öbür tarafta ise verim alamadılar. Ertesi yıl çöl tarafına nakledildi. Bu sefer de bu taraf verimli, öbür taraf kıtlıkta kaldı. Nihayet onun Nil'in tam ortasına gömülmesi konusunda uzlaştılar. Nil'in ortasını bir zincirle ölçerek mermer bir sanduka ile oraya defnettiler. Urve bin Zübeyr'in şöyle dediği rivayet edilir. Allah Teala Musa aleyhisselama İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarmasını emrederken Yusuf'un vasiyeti yerine gelsin diye kemiklerini de Mısır'da bırakmayıp beraberinde götürerek mukaddes topraklara gömmesini emretmiştir. Musa aleyhisselam Yusuf aleyhisselamın naaşını Nil'in ortasında suyun içinde bulunan demir bir sandukada buldu ve onun içindeki mermer bir sandukada bulunan naaşını çıkarttırdı. Yusuf aleyhisselamın Mısır'a girdiği tarih ile Musa aleyhisselamın Mısır'dan çıktığı tarih arasında 450 senelik bir zaman vardır diyor müellifimiz. Yusuf aleyhisselam da İsrail oğulları arasından gönderilmiş bir peygamberdir. Ve şöyle bir beyitle sözlerini tamamlıyor müellifimiz. Cihan mülkü senin yüzüğünün kaşı altında bile olsa, en sonunda senin de yerin toprağın altıdır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 102. ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed! İşte bu Yusuf kıssası gayb haberlerindendir. Onları sana biz vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Müellifimiz şöyle başlıyor sözlerine. Ey Muhammed! Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu, yani Yusuf aleyhisselama dair bütün anlatılanlar gayb haberlerindendir. Yani bilgisi senin açından gayb olan haberlerdendir. Biz onları sana Cebrail'in lisanıyla vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman, yani babası onu kendileriyle beraber göndersin diye Yusuf'a ve babasına tuzak kurarlarken, onu kuyuya atacakları hususunda kesin bir karara varırlarken, sen onların yanında değildin. Müfessirimiz diyor ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, o zaman orada olmadığı hiç şüpheye mahal olmayacak şekilde bilinmesine rağmen, gerek Kureyşlilerden, gerekse diğerleri arasından vahyi inkar edenleri susturmak maksadıyla sen onların yanında değildin buyurulmuştur. Çünkü yalanlayanlar da kesin olarak biliyorlardı ki Peygamberimiz bu ve benzeri sözleri bilenlerden değildi. Ne bir kimseden bir şey okumuş ne de birinden bir şey duymuştu. Bu kıssayı kavmi de bilmiyordu. İşte böyle olmasına rağmen bu kıssayı haber verdiğine göre bunun kendisinden kaynaklanan bir şey olmayıp vahiy ile ortaya çıktığı konusunda hiç şüphe kalmamıştır. Ancak böyle olduğu halde hala inkar edenlerle alay edilerek şöyle denilmiş olmaktadır. Ey inatçı münkirler! Siz de biliyorsunuz ki o hiç kimseden bir şey duymamış, kimseden okumamış ve geçmiş milletlerden hiçbirini ne görmüş ne de yanlarında bulunmuştur. Rivayet edilir ki Kureyş kafirleriyle bir grup Yahudi kendisini sıkıntıya sokmak için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Yusuf kıssasını sordular. O da kıssayı Tevrat'takine uygun bir şekilde haber verince yine Müslüman olmadılar onlar. Bu durumun Hazreti Peygamber'i üzmesi üzerine Cenab-ı Hak kendisini teselli ederek şöyle buyurdu. 103. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne kadar istesen de insanların çoğu iman edecek değildir. Yani sen ne kadar istesen, inanmaları için ne kadar arzulu olsan, kendilerine ne kadar delil getirsen de yine insanların çoğu inatları ve inkarda karar kılmaları yüzünden iman edecek değildir. Bu ayet hem Mekkelilere hem de başkalarına şamildir diyor müellifimiz. Mekkeli münkirlerin inkarda ısrarı esasen kader sırlarından biridir. Çünkü bu onların yaratılmadan önceki ezeli istidatlarının gereklerinden ve ayağını sabitelerinin yani ilahi ilimde sabit olan hallerindendir. Peki öyleyse bunun olmayacağı bilindiği halde emredilip mükellef tutulmasının ne faydası var diye sorulursa şöyle cevap veririm diyor müellifimiz. Bunun faydası buna istidadı olanların ayrılarak gerek saadet ve şakavetin gerekse bunlara layık olanların ortaya çıkmasıdır. Allah Teala yarattıklarını kendisine kulluk etsinler diye yaratmasına rağmen niçin kafirler daha fazla diye sorulursa deriz ki maksat insan-ı kamilin zuhur etmesidir. O bin gibi olan birdir. Ve son ayeti kerime. Yusuf suresi 104. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Halbuki sen buna karşılık onlardan hiçbir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Müellifimiz diyor ki, halbuki sen buna yani peygamberlik veya Kur'an ile irşad etmene karşılık onlardan hiçbir ücret istemiyorsun. Sana verecekleri bir maddi karşılık talep etmiyorsun. Oysa haberciler ücret isterler. Bu ifadenin maksadı şudur. Seni ücret istemeyen bir tebliğci olarak göndererek yalanlamalarını gerektirecek bir illeti ortadan kaldırmış oluyoruz. O yani Kur'an-ı Kerim kurtulmak istemelerini teşvik etmek maksadıyla bütün alemler için ancak Allah tarafından gelmiş bulunan bir öğüttür, bir ikazdır. Burada davet, irşat ve diğer hayır işlerinin insanlardan hiçbir menfaat istenmeksizin yapılması gerektiğine işaret vardır. Çünkü bu tür fiiller Allah için yapılır. Allah için yapılan fiillere ise ne dünyevi ne de uhrevi hiçbir gayenin bulaşması caiz olmaz. Mesnevi'de şöyle denilir. Aşıkların sevinci de, gamı da odur. Aşıkların el kirası ve hizmetlerinin ücreti odur. Kıymetli dinleyenlerim, bu ifadelerle sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.